Ayrım 6.
Sayfa 65. Şöyle ki, cinayetten bir hafta sonra Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül, Hürriyet gazetesindeki köşesini Küçük Hüseyin Efendi'ye ayırdı. Ender, katledilen Üzeyir Garih'in asıl adının Hezakiyer olduğunu, Üzeyir isminin babasına ait bulunduğunu ama oğul Üzeyir'in daha sonralar adını değiştirerek babasının adını aldığını anlattı. Üzeyir Bey'in hepimizi acılara boğan hunharca öldürülmesi ziyaretine gittiği Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarı başında cereyan etmişti. Kimdi bu Küçük Hüseyin Efendi? Mistik dünyaya biraz meraklıydım ama bu zat-ı muhteremden bahsedildiğini hiç duymamıştım. Ne de olsa bendeniz Hacı Bayram Veli sülalesinden gelmeyim. Dolayısıyla diğer bazı muhteremlerden haberimin olmaması normaldir diye kendimi avutmaya çalıştım. Ama bir taraftan da kimdir diye araştırmaya, soruşturmaya başladım. Şeytan bir dostum, ne araştırıp soruyorsun? Müridi Ender Hanım burnunuzun dibinde diye benimle bir de dalga geçti. Ailede iki Ender vardı. Biri Profesör Doktor Ender Berker, benden 12 saat küçük teyzezademdi. Diğeri ise gelin Ender Mermerci. O da diğer teyzezademin hanımıdır. Gelin Ender'i yakaladım, sormaya başladım. Bana babası Profesör Doktor Hasan Reşat Sığındım'ın, Üzeyir Garih'in babası Doktor Üzeyir Garih'in ve Doktor Salih Araz Raki'nin Küçük Hüseyin Efendi'nin müridi olduklarını söyledi. Hürriyet Gazetesi 1 Eylül 2001. Evet, Sosyetik Ender Mermerci'nin babası Profesör Doktor Hasan Reşat Sığındım, Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi'nin müridiydi. Profesör Sığındım'ın biyografisine bakarak bir ipucu yakalayabilir miyiz? Ender Mermerci'nin babası Profesör Hasan Reşat Sığındım, 1884 İstanbul doğumlu, Osmanlı'nın ilk cilt doktorlarındandı. Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye'yi bitirdikten sonra Celal Muhtar Özden'in asistanı oldu. Frengi ve deri hastalıkları alanında uzmanlaştı. Berlin'de ihtisas yaptı. Avrupa'nın ünlü Charité Hastanesi'nde ve Saint Louis'de çalıştı. Dönüşünde Şam-Beyrut Tıp Okulları'nda müdürlük yaptı. Hükümet tarafından Afganistan Kabil'de tıp fakültesini kurmakla görevlendirildi. Uzun yıllar Haydarpaşa Nümune Hastanesi'nde çalıştı. Yüksek Sağlık Şurası üyeliği yaptı. Türk Dermatoloji Derneği'ni kurdu. 1971 tarihinde vefat etti. Üzeyir Garih'in babası Ezra Garih ile Profesör Doktor Sığındım uzun yıllar aynı dairede bulunan muayenehanelerinde çalışmışlardı. Küçük Hüseyin Efendi'nin iki müridi, Yahudi Ezra Garih ve Müslüman Profesör Hasan Reşat Sığındım, aynı çatı altında çalışıyor ve herhalde boş vakitlerinde şeyhlerine sığınıyorlardı. Sığındım ailesini tanımayı sürdürelim. Profesör Sığındım'ın eşi Boston'dan göç eden Cemile Hanım'dı. Hasan Reşat, Cemile çiftinin kızları, zamanla dünya jet setine giren Ender Mermerci'ydi. Ender Mermerci, Yüksek Ticaret Mektebi'ni bitiremedi. Gönlünde hep Brigitte Bardot gibi ünlü bir film yıldızı olmak vardı. Yarışmalara katıldı, hatta birinde sinema güzeli seçildi. Ailesi bu sektöre girmesine izin vermedi. Genç yaşında Siemens'in pazarlama bölümünde sekreter olarak çalıştı. Ardından Türk Hava Yolları'nda hosteslik yaptı. Ender Hanım'ın hayatı 41 yaşına kadar hiç evlenmemiş Mehmet Mermerci ile tanışmasıyla tamamen değişti. Vehbi Koç'un baldızının oğlu Mehmet Mermerci ile 1973'te evlendi. Tansa, Yosun ve Derin adlı 3 kızı oldu. Yosun Mermerci, Yahudi iş adamı Olivier Reza ile evlendi. Tansa ise Koç Holding yöneticisi Uğur Ekşioğlu'nun oğlu Can'la evlendi. Ender Hanım 1992'de işini kaybettikten sonra bir süre Yahya Demirel'le flört etti. Ender Hanım kitap yazılırken Hollandalı Herman van Alkamade ile nişanlıydı. Koç ailesinin Şeyh Küçük Hüseyin Efendi ile ilişkisi sadece dünürleri Sığındım ailesiyle sınırlı değildi. Küçük Hüseyin Efendi'nin torunu Sabiha Hanım, Koç ailesinin dostuydu. Sık sık buluşup bezik oynuyorlardı. Sabiha Hanım'ın kızı Nuri Nisa, Ankara'da Hayyam şaraplarını imal eden Celalettin Rodoslu ile evliydi. Koç Holding'in üst düzey yöneticisi akrabadan Can Kıraç'ın eşi Nazlı Kıraç da Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'nin akrabasıydı. Chronicle sayı 2-2005. Şeyh'in Eyüp'teki mezarını eşiyle birlikte ziyaret ediyordu. Bu ziyaretler esnasında Şeyh'in mezarı başında Üzeyir Garih'i görmeleri çok şaşırmaları da neden olmuştu. Bu ilişkiler ağını çözecek Sığındım ailesinden yeterli ipucu bulamadık sanıyorum. O halde Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'yi daha yakından tanımak için Garih ailesi hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu nedenle gelin önce Garih ailesinin geçmişine kısaca bir göz atalım. Yahudi Garihlerin soy ağacı. Garih ailesi 1492'de İspanya'dan Osmanlı'ya sığınan sefarat Yahudilerindendi. Bağdat'a yerleşmişlerdi. Ailede çok cerrah olduğu için Carih diye tanındılar. Örneğin Üzeyr Garih'in amcası Harun Garih, Sultan II. Abdülhamid'in hekimiydi. Dipnot: Sultan II. Abdülhamid'in baş tabibi Yahudi Jacques Mandil Paşa'nın torunu, toprağı bol olsun, Tilda Kemal, Yaşar Kemal'in eşiydi. Ailede sadece hekimler yoktu. Avram Farhi, 2. Abdülhamid döneminde matbuat reisliği yaptı. Şam'da yaşayan Haim Farhi ise ailenin en ünlüsüydü. Osmanlı bürokrasisinde yer almış, Cezzar Ahmet Paşa'nın sarrafı ve Napolyon Bonaparte'ın karşısında baş destekçisiydi. Aynı zamanda Filistin Musevi cemaatinin lideriydi. Ailenin gücünü anlatmak için size bir örnek vermem gerekiyor. Kanlı bir olay nedeniyle Akya valisi Abdullah Paşa Haim Farhi'yi idam ettirdi. Bunu haber alan Haim Farhi'nin kardeşleri durumu İstanbul'daki Musevi cemaati lideri Behor Carmona'ya bildirdi ve yardım istedi. Carmona Sultan II. Mahmud'a haber vermeden Şeyhülislam'dan bir fetva alarak vali Abdullah Paşa'nın idam edilmesini sağladı. İşte bu olay Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar giden olayların ilk kıvılcımı olacaktı. Bu meseleyi ileri sayfalara bırakalım. 19. yüzyıl sonunda Bağdat'ta Arap Milliyetçi Hareketlerinin başlaması üzerine Garihlerin bir bölümü İstanbul'a göç etti. Bunlardan biri de Üzeyr Garih'in inci tüccarı dedesi Azra Yehaskel Efendi'ydi. Üzeyr Garih'in babası İzidor Ezra Garih Mektebi Sultani ve Darülfünun'dan sonra Paris'e gitti. Sorbonne Üniversitesi'nde diş hastalıkları konusunda tıp tahsili yaptı. Türkiye'ye dönüp diş hekimi olarak Beyoğlu Tüdel'de muayenehane açtı. Yazdığımız gibi cilt doktoru Profesör Hasan Reşat Sığındığım'la aynı daireyi paylaştı. Araya girip bir alıntı yapalım. Mehmet Faik Erbil Efendi, Küçük Hüseyin Efendi, Arusi Şeyhi, tarikatına mensup ünlü isimleri açıklıyor. Yolumuz ulularından Arif-i Zat-ı Billah Es-Seyyid Mevlana Küçük Hüseyin Efendi'yi ve Halife-i Hassas-ı Zat Mürşidi Es-Seyyid Ömer Fevzi Mardin Hazretlerini zikrettikten sonra terbiyesinde yetişmiş pek çok değerli dervişlerinden birkaçın isimlerini burada derc etmek istiyoruz. Eski başvekillerimizden vatanperver Hüseyin Rauf Orbay, Beynelmilel Tıp İlmiyle Mücehhes Ordinarius Profesör Hasan Reşat Sığındım, yine tıp aleminden Ordinarius Profesör ve aynı zamanda Paşabahçe Tezyin-i Sanatlar Hocası Muhterem Ahmet Süheyl Ünver, Washington Büyükelçimiz Münir Ertegün, eski adliye ve hariciye vekillerimizden Ordinarius Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk, DP'nin ilk Sağlık Bakanı Tıp Profesörü Nihat Reşat Belger, Atina Büyükelçimiz Enis Akaygen, Müzeler Umum Müdürü Mareşal Çakmak'ın damadı Profesör Doktor Burhan Toprak ve Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak ve Teğmen rütbesiyle huzuruna varıp mübareğin kendisine gösterdiği keramet üzerine ömrünün son demine kadar mum ışığında Kur'an-ı Kerim okuyan Balıkesir Kumandanı Kor General Kurtçebe Noyan Paşa, Musevi Doktor Salih Arazraki, Üzeyr Garih'in diş hekimi babası Ezra Garih. Yeni Şafak Gazetesi 20 Ağustos 2003. Yazar Erol Günger'in deyişiyle en kaliteli zihinleri, en parlak zekaları, kültür hayatının dışına çekerek onları düşünsel anlamda kısırlaştıran, batıda ortaya çıkan aktif ve müteşebbis insan tipiyle rekabet şansı olmayan, pasif ve içe dönük bir insan tipi yaratan, bu dergahlarda okumuş yazmışların ne işi vardı? Ama meselenin özü başkaydı. Erol Günger, beyaz Müslümanların büyük sırrına vakıf değildi. Biz Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine devam edelim. Arusi Şeyhi Mehmet Faik Erbil, Mardin ailesinin dünürleri Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi ile oğlu eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'ye diyaloglarını anlatıyor. Ürgüplüler her başı sıkıştıklarında soluğu Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarında almışlardı. Burada bir soru sormamız gerekiyor. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü dönemi siyasal İslamcılar tarafından hep din düşmanlığı yapıldığı iddiasıyla eleştirilir. Peki Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın Eyüp Mezarlığı'nda Şeyh-i Küçük Hüseyin Efendi'nin ayakları ucunda yatmasını, önce bakan sonra da başbakan olan Suat Hayri Ürgüplü'nün her başı sıkıştığında soluğu Küçük Hüseyin Efendi'nin yanında almasını nasıl açıklayacağız? Tek parti döneminde akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler şeyhlere koşuyor. Kimse onlar hakkında idari bir soruşturma açmıyor, sohbet evleri baskınlara uğramıyor. Aksine hepsi siyasi hayatta, akademik hayatta sürekli yükseliyorlar. Peki Anadolu'da durum neden farklıydı? İstanbul ile Anadolu arasındaki şeyh farkı neydi? Ya da şöyle mi sormalıyım? İstanbul'da yaşayan şeyh doğuştan beyaz mıydı yoksa beyazlaştırılıyor muydu? Yanıtı için garihlere devam edelim. Üzeyir Garih'in babası Ezra Garih ölene kadar Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi'nin sohbetlerini hiç kaçırmadı. Diş hekimi Ezra Garih, Küçük Hüseyin Efendi'ye o kadar bağlandı ki sahibi olduğu 7 katlı apartmanın bir katını şeyhine tahsis etti. İddiaya göre Ezra adıyla Garih çifti bir oğul evlat istedi. Olmadı. Ancak Küçük Hüseyin Efendi'nin duasıyla bir oğulları oldu. Adını Küçük Hüseyin Efendi koydu. Üzeyir. Yahudi geleneğinde bebeklere peygamberlerin adı verilmezdi. Üzeyir Yahudi peygamberin adı olduğu halde Garihler şeyhlerini kırmak istemediler. Sünnet edildikten sonra da dua ismi olarak Yehazkel adını alan Üzeyir Garih, ilk öğrenimini Beyoğlu 1. Karma İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini St. Joseph, arkasından Beyoğlu Lisesi'nde yaptı. Genç yaşında hahamlık eğitimi aldı. 1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdi. Öğretim üyesi kadrosunda bulunan asistan Necmettin Erbakan'la arkadaş oldu. Gün gelecek Milli Görüş Hareketi'nin lideri olacak asistan Necmettin Erbakan'la arkadaşlığı oldukça yakındı. Öyle ki Üzeyir Garih'e otomobil kullanmasını Erbakan öğretti. Asistan olması için Erbakan çok çaba harcadı. Soru basit, niye? Sadece arkadaşlık mı? Bu sorunun ipuçları Türkiye'deki Nakşibendi tarikatının en güçlüsü Halidiye koluna bağlı Gümüşhanevi tekkesinde olabilir mi? Nakşibendi tarikatının Halidiye ekolü. Gümüşhanevi tekkesinin kurucusu Şeyh Ahmet Ziyaeddin Efendi, 1813-1893, Gümüşhaneli bir tüccarın oğluydu. Babasının tüccar olmasını istemesine rağmen İstanbul'a gelerek önce Beyazıt, ardından da Mahmut Paşa medreselerinde okudu. Kürt Hoca lakabıyla tanınan Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputi'nin öğrencisi oldu. 1844'te müderrislik icazeti aldı, Beyazıt medresesinde dersler vermeye başladı. 1848'de Üsküdar'daki Alaca Minare Tekkesi'nde Mevlana Halit Bağdadi'nin halifelerinden Abdülfettah Ukari ile tanışıp onun aracılığıyla Trablusşam müftüsü Ahmet Ervadi'ye bağlandı. 1859'da Cağaloğlu'ndaki Fatma Sultan Camii'nde ilk irşada başladı ve burası zamanla Gümüşhanevi Tekkesi olarak ün kazandı. Mevlana Halit Bağdadi'den dolayı Halidiye olarak bilinen bu tarikat, Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de kökleşmiş, Basra, Kerkük, Erbil, Diyarbakır, Cizre, Mardin ve Urfa gibi Kürt nüfusun bulunduğu merkezlerde hızla yayılmıştı. Şeyh Ahmet Ziyaeddin Efendi, Nakşibendiliğin Halidiye kolunu başta İstanbul olmak üzere Osmanlı'nın batısıyla tanıştırdı. Bugün Türkiye'de Nakşibendilik denilince yalnızca Halidilik anlaşılmaktadır. Konu konuyu açıyor ama Türkiye'deki tarikatlar arasındaki farkları bilmek için Mevlana Halit Bağdadi'yi yakından tanımak gerekiyor. Bağdadi'yi bilmezseniz gerek Erbakan hareketinin gerekse AKP'nin doğuda ve güneydoğuda neden çok oy aldığı da anlayamazsınız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının hemen hepsinin neden Kürt olduğunu da analiz edemezsiniz. Şeyh Halit Bağdadi 1776 Kuzey Irak Süleymaniye doğumluydu. Babasının adı Pir Mikail'di. Bölgede nüfusu oluşturan unsurlardan çokluğu sırasıyla Kürt, Arap, Türk, Yahudi, Ermeni olup olmadığı konusunda bilgi yoktu. Kürt kaynaklarına göre Kürt'tü ve El-Kürdi diye tanınıyordu. Soyunun baba tarafından Hazreti Osman'a ulaştığı rivayet edildiğine göre Arap'tı. Şeyh Halit Bağdadi Karadağ'da Berzence ailesinden Şeyh Abdülrahim ve kardeşi Şeyh Abdülkerim'den dersler aldı. Daha sonra Bağdat'a gitti. Şeyh Abdülkerim Berzenci'nin vefat etmesi üzerine onun Süleymaniye'deki medresesinin sorumluluğunu üstlendi. 1809'da Süleymaniye'yi ziyaret eden Mirza Rahimullah Azimabadi adındaki Hindistanlı bir dervişin önerisiyle bu ülkeye gidip Nakşibendi Şeyhi Abdullah Dihlevi'den el aldı. Şeyhi tarafından tekrar Süleymaniye'ye bu kez onun halifesi olarak döndü. Ancak başta Kadiriler olmak üzere tarikat şeyhleri tarafından valiye şikayet edildi. Süleymaniye'deki Şeyh Maruf Berzenci onu sahtekar, sapık ve yogi olmakla suçladı. Bağdat valisi Said'in koruması altına girdi. Bir sonraki vali Mahmut Paşa ona Süleymaniye'de bir zaviye yaptırdı. Uzatmayayım, halifeleri aracılığıyla gerek kendi doğduğu bölgede gerekse Şam, Kudüs, Bağdat ve Güneydoğu Anadolu'da binlerce müride sahip oldu. Mevlana mahlasını aldı. Kendi isminden dolayı kurulan Halidiye'nin iki temel inanç özelliği dikkat çekiyordu. Şeriata bağlılık ve cehri, yani yüksek sesle söylenerek yapılan zikirden kaçınmak. Başta Kuzey Irak olmak üzere buralarda kurduğu medreselerde Kürtçeyi eğitim dili olarak kullandı. Bugün Türkiye'deki Kürt hareketleri Bağdadi'yi önemli dini alimlerden biri olarak görmektedir. 1826'da Şam'da vefat eden Halid Bağdadi'nin kendi döneminde atadığı 67 halifeden 33'ünün Kürt olduğu belirtiliyor. Nakşibendi tarikatında yetişmiş Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasetçilerin Kürtlere ılımlı bakmalarının sebebi Şeyh Bağdadi olabilir mi? Şunu belirtmem gerekiyor, Halidilerin Osmanlı merkezi yönetimiyle ilişkileri hep iyi oldu. Bunun nedeni Şeyh Halid Bağdadi'nin Müslümanların birliğini ancak Osmanlı Devleti'ni sağlayabileceğini söylemesiydi. Bu nedenle Halidiye müritlerinde Avrupa'nın sömürgeci güçlerine karşı derin bir düşmanlık oluştu. İşte bu nedenledir ki Gümüşhanevi Tekkesi'nin Şeyhi Ahmet Ziyaeddin Efendi, 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması ile başlayan Osmanlı pazarının yabancı sermayenin eline geçişini engellemek, gelen yabancı bankaları fonksiyonsuz hale getirmek ve yerli sermaye birikimi sağlamak için yardım sandıkları kurdu. Nakşibendilerin tarihleri boyunca Osmanlı'ya ilk siyasal tepkileriydi bu. Ama Şeyh Ahmet Ziyaeddin Efendi'nin desturu Şeyh Halid Bağdadi'nin yoluydu. Devlete düşman olunmazdı. Dipnot: Nakşibendili Hindistan'da ilk geliştiren İmam-ı Rabbani Sufi hareketi siyasi bir nitelik kazandırarak devrimcileştirip mücadeleci bir hareket haline dönüştürecekti. Türkiye'de Rabbani çizgisini Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu hareketi sürdürecekti. Diğer yandan Tanzimat'la gelen reformlara da soğuktu. Tanzimat'la oluşan devlet bürokrasisine hep mesafeli bakacaktı. İktidarın İslamileşmesi için kadrolaşma şarttı. Temel haş Bağdadi ekolüydü. Halvete önem verilmesi, müritlerin riyazatla eğitilmesi ve benzerleri. Bağdadi'nin yolundan yürüyen Şeyh Ahmet Ziyaeddin 116 halife yetiştirdi. 62 yaşında evlenen Şeyh Ahmet Ziyaeddin 80 yaşında vebadan vefat etti. Ondan sonra Gümüşhanevi Tekkesi silsilesi şöyle devam etti. Şeyh Hasan İlmi Efendi, Şeyh İsmail Necati, Şeyh Ömer Ziyaeddin Efendi, Katip Şeyh Mustafa Feyzi Efendi, Hasip Efendi ve Kazanlı Abdülaziz Bekkine. Devrin önde gelen alimlerini, münevverlerini tekkede bir araya getirme geleneği Kazanlı Abdülaziz Bekkine Efendi 1895-1952 devrinde de sürdü. Bunları bilemezsek Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in beyaz Müslümanlarını anlamamız zor olur. Abdülaziz Bekkine Küçük Hüseyin Efendi'nin sohbetlerine katılıp kendisiyle dost olmuştu. Keza bu yakınlık Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'nin müritlerine ölümünden sonra Abdülaziz Bekkine'nin dergahına gidip bağlanmalarını vasiyet edecek kadar iç içelik taşıyordu. Şeyhinin isteğine uyanlardan biri de Üzeyir Garih'in babasıydı. Nakşibendilerin tüccar damarı. Buraya bir not düşmek gerekiyor. Dergâhta bir tüccar damarı vardı. Eynli Mustafa Feyzi Efendi katip diye tanınıyordu. Lastikçi Murtaza Ticarethanesi başta olmak üzere bazı şirketlerin muhasebe işlerini yürütmüştü. Abdülaziz Bekkine'nin babası Kazanlı tüccar Haris Efendi 1880'de İstanbul'a gelmiş, asma altında toptan yağ ticaretiyle meşgul olmuştu. Aile Rus tebaasındandı ve bu nedenle Sultanov namıyla tanınıyorlardı. Nedeni bilinmiyor, 1909 yılında tekrar Kazan'a göç ettiler. Halbuki Yusuf Akçura gibi hemşerileri İstanbul'da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde güçlü konumdaydı. Dipnot: Şeyh Bekkine'nin hemen hemen aynı dönemde yaşadığı hemşehrileri Türkiye ve dünya siyasetinin önemli isimleriydi. Yusuf Akçura Kazanlı bir fabrikatörün oğluydu. Ünlü Türkçülerden Kazanlı Sadri Maksudi Arsal'ın ailesi de tüccardı. En ünlü Kazanlı ise çekik gözleriyle bir Tatar'a benzeyen Vladimir İliç Lenin'di. Kazan ve Buhara'da kaldıktan sonra söylediklerine göre Bolşevik ihtilalinin ardından 1918'de tekrar İstanbul'a döndüler. Bu çalışmamızın ileri bölümlerinde de benzer göçleri okuyacaksınız. Bu nedenle burada bir parantez açmamız gerekiyor. Bu göçlerin sebebi olarak ısrarla komünistler bizi zorla dinsiz yapıyorlardı gibi kaba bir gerekçe ileri sürülmektedir. Bu daha çok Soğuk Savaş döneminin psikolojik harp yalanıydı. Halbuki doğrusu bunun aksidir. Bolşevikler din özgürlüğü getirdiler. Örneğin yıllardır ezilen, toprak sahibi olamayan Yahudiler rahat bir nefes aldılar. Yeni düzenin Müslümanlara bakış açısı, Bakü'de Doğu halkları kurultayı organize etmesiyle ortadadır. Bekkine'nin Kazanlı hemşerisi Lenin 7 Aralık 1917'de bakın ne diyor. Ey Rusya Müslümanları, ey Volga ve Kırım Tatarları, ey Sibirya ve Türkistan Kırgızları, ey Kafkas Türkleri, ey Kafkas Şerkezleri, milli hayatınızı serbestçe tanzim ediniz, size bu hakkı veriyoruz. Biliniz ki sizin ve Rusya'nın diğer milletlerinin hukukunu ihtilalin bütün kuvveti himaye edecektir. Uygur Kocabaşoğlu, Metin Berge, Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar, 1994, sayfa 319. Sovyetler Birliği'de Türkçüler zulüm görüp öldürülmediler mi? Evet, Stalin döneminde bunlar yaşandı. Ancak Türkçü oldukları için yok edilmediler. Troçkist, Zinovyevci oldukları için yok edildiler. Din dil baskısına bahsediliyor. Oysa o yıllarda 123 milyon nüfusu olan ülkenin %55.7'si Rusça bilmiyordu. Çok dinli ve çok milliyetli bir nüfus vardı. Baskıyı kime, hangi kadrolarla yapacaksın? Üstelik Bekkine ailesinin döndüğü yıllarda ortada daha Sovyetler yoktu. SSCB 1922'de kuruldu. Biz bilmiyor olabilir miyiz? Sultan Galiyev mi, Gasparalı İsmail mi Müslümanlara, Türklere baskı yapmıştı? Şaka bir yana, o yıllarda Sovyet topraklarından dünyaya enternasyonel rüzgarı esiyordu ve insanoğlu tarihi boyunca din ve milliyet anlamında hiç bu kadar özgür olmamıştı. Tersi geçerliydi. Yüzyıllardır insanları ezen Ortodoks Kilisesi'nin gücü elinden alınmıştı. Din özgürleştirilmişti, laik bir sistem vardı. Söylenen yalan ya bir örtüye gerekçeydi ya da kara bir propagandaya. Yağ tüccarı Bekkine ailesinin İstanbul'a tekrar dönüş nedeni olsa olsa Rusya'da 1918'de çıkan iç savaş olabilir. Gerisi hikayedir. Müslümanların 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'le işbirliği yapması Sovyetlerin Müslümanlara bakış açısını değiştirmiştir. Dipnot: tüm Müslüman Türklerin Almanlarla işbirliği yaptığını söylemek kuşkusuz doğru olmaz. Örneğin ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Hanım, ünlü basketbolcu Mehmet Okur'un anneannesi Fatma Baştimur, Almanlar tarafından esir alınıp Polonya ve Almanya'daki kamplara götürüldüler. Türk ve Müslüman olduklarını ispatlayınca canlarını kurtardılar.